Ayrım 21, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 202. Holden dikkatle konuşarak söylediklerinin daha sonra tekrarlanabileceğini de hatırında tutarak cevap verdi. Pek tabii iki tarafı ilgilendiren bütün diğer konular gibi birleşik savunmamız da Washington'da tartışılacak. Ama karar vermeye gelince herhangi bir karar mutlaka Ottawa'da parlamentoya bildirilerek ve gerekirse parlamentonun güven oyu alınarak verilecek. Çevresindekilerden hafif bir alkış koptu. Televizyon sözcüsü, son denizaltı olayının tartışılıp tartışılmayacağını, eğer tartışılırsa Kanada'nın tutumunun ne olacağını söyleyebilir misiniz diye sordu. Tartışılacağından eminim diye cevap verdi Holden uzun gaga burunlu ciddi yüzüyle. Tabii Birleşik Amerika'nın Defiant ve içindekilerin acı kaybından dolayı duyduğu derin üzüntüyü paylaşıyoruz. Ama bunun dışında şimdilik söyleyebileceğim başka bir şey yok. Öyleyse sir diye başladı televizyon sözcüsü ama başka bir gazeteci sabırsızlıkla söze karıştı. Başkalarına da biraz fırsat versen olmaz mı arkadaş? Gazetelerin daha ortadan kalkmadığını bilmiyor musun? Basın grubundan aynı görüşte olduklarını belirten bir mırıltı yükseldi ve James Holden içinden gülümsedi. Televizyon sözcüsünün kızardığını sonra kameranın çevresindekilere işaret ettiğini gördü. Başbakan filmin bu bölümünün daha sonra çıkarılacağını tahmin etti. Söze karışan Winnipeg Free Press muhabiri orta yaşlı ve canlı bir gazeteci olan George Haskins'ti. Washington yolculuğu hakkında değil ama hükümetin şu vatansız adama karşı olan tutumu hakkında bir soru sormak istiyorum başbakanım. James Holden kaşlarını çattı, şaşkınlıkla sordu. Tekrarlar mısın George? Henry Duval adlı gençten bahsediyorum sir. Vancouver'daki muhacirat bürosunun içeriye girmesine izin vermediği gençten. Bize hükümetin tutumunun neden böyle olduğunu söyleyebilir misiniz? Holden'ın bakışları Brian Richardson'ınkilerle birleşti ve parti yöneticisi ona doğru ilerledi. Baylar dedi, bu konuda konuşmanın zamanı. ''Nasıl değil Brian?'' diye bağırdı gazeteci. ''Ülkedeki en canlı haber bu.'' Biri homurdanarak ekledi. ''Televizyon ve halkla ilişkiler oldukça sen biraz zor soru sorarsın.'' James Holden yumuşak başlılıkla söze karıştı. ''Elimden geldiği kadar her soruya cevap vereceğim. Her zaman da vermez miyim?'' ''Tabii sir, pek tabii.'' dedi Haskins. ''Önlemeye çalışanlar başkaları.'' Suçlayıcı bir şekilde anlamsız bir yüzle geri çekilen Brian Richardson'a baktı. ''Beni düşündüren tek nokta'' dedi başbakan. ''Tabii Mr. Richardson'ı da düşündüren aynı şey, konunun şu ana uygun düşüp düşmediği.'' Sorudan kaçınmayı umuyordu. Başaramazsa elinden gelenin en iyisini yapması gerekecekti. Bu tür olaylarla ilgilenmek için Birleşik Amerika Başkanı'nınki gibi bir basın sekreteri bulundurmanın faydaları olduğunu düşündü. Ama çok ilgisizmiş gibi görüneceğinden korktuğundan böyle bir atama yapmaktan hep çekilmişti. Başkentte herkesin saygı duyduğu, uysal ve bilgili bir adam olan Toronto Star'dan Tompkins nezaketle konuştu. ''Mesele şu sir, burada çoğumuz şeflerimizden sizin şu Duval hakkındaki fikrinizi öğrenmemizi isteyen telgraflar aldık. Anlaşıldığına göre kaçağın durumuyla ilgilenen birçok kişi var.'' ''Anlıyorum. Demek konudan kaçamayacaktı. Bir başbakan bile eğer biraz aklı varsa böyle bir soruya cevap vermemezlik edemezdi. Yine de sonuç olarak bu konunun Washington ziyaretine yönelen dikkatleri başka yerlere çevireceğini bilmek onu kızdırıyordu.'' Holden dikkatle düşündü. Harvey Warrender'ın yaklaştığını gördü ama bütün bunları onun aptalca inadının sebep olduğunu öfkeyle hatırlayarak kendisini görmezlikten geldi. Richardson'ın bakışlarıyla karşılaştı. Parti yöneticisinin yüzündeki ifade, ''Warrender'ı hizaya sokmazsan başımıza dert açacağını sana önceden söylemiştim.'' der gibiydi. Belki de şimdiye kadar Richardson işin içinde bir iş olduğunu çoktan anlamıştı. Bunu kavrayabilecek kadar zekiydi. Yine de Harvey Warrender'ın tehdidi, başında demokrasinin kılıcı gibi asılı bulunduğu sürece işi elinden geldiği kadar idare etmek zorundaydı. Emin olduğum tek nokta diye düşündü, olayın şu sıra biraz sıkıntı verici olmakla birlikte birkaç güne kadar silinip unutulacağı. Televizyon kamerasının tekrar çalışmaya başladığını fark etti. Belki de resmi görüşü etkileyici bir şekilde açıklamak için bu gerçekten iyi bir zamandı. Peki baylar, dedi başbakan canlı bir sesle. İşte söyleyeceklerim. Önünde kalemler hazır ola geçti. Konuşmaya başlarken de gıcırdamaya koyuldu. Mr. Haskins'in biraz önce adından bahsettiği adam hakkında gazetelerin çok şey yazdığı kulağıma çalındı. Açıkça söylemem gerekir ki bu haberlerden bazıları duygulandırıcı nitelikte. Bazı gerçekleri göz önünde bulundurmaktan kaçınıyor. Bu gerçekleri hükümet taşıdığı sorumluluktan ötürü göz önünde bulundurmadan edemez.
Bunların neler olduğunu bize açıklayabilir misiniz, sir?
Bu sefer konuşan Montreal Gazette muhabiriydi. Eğer sabırlı davranırsanız ben de buna geliyorum. Howden'ın sesi biraz sert çıkmıştı. Sözünün kesilmesinden hiçbir zaman hoşlanmazdı. Ve bu adamlara ara sıra önemsiz biriyle konuşmadıklarını hatırlatmaktan da hiçbir zarar gelmezdi. Hakkında bu kadar büyük gürültü koparılmayan birçok özel durumun da normal olarak Muhaciret Bakanlığı'na geldiğini söylemek üzereydim. Bu gibi meselelerde adil, insancıl davranarak ve özellikle kanuna uygun olarak uğraşmak ne hükümet ne de Muhaciret Bakanlığı için yeni bir olay değil. Ottawa Journal muhabiri sordu. Bu olay biraz daha değişik değil mi başbakanım? Adamın vatansız olması demek istiyorum. James Holden ciddiyetli, insanları konu olarak aldığımızda her olay birbirinden farklıdır Mr. Chase, diye cevap verdi. Adil ve eşit davranabilmek için parlamento ve Kanadalılar tarafından onaylanmış bir muhaciret kanununun bulunmasının nedeni de bu. Hükümet gerektiği gibi kanun çerçevesinde hareket ediyor ve şu konuştuğumuz sıra yapılmakta olan da budur. Not alanların kendisine yetişmelerini bekleyerek duraladı, sonra devam etti. Tabii şu an önümde bütün ayrıntılar bulunmuyor ama bahsettiğimiz adamın müracaatının bütün şartlar göz önünde tutularak dikkatle incelendiği bana bildirildi. Muhaciret kanununa göre onun Kanada'ya herhangi bir şekilde kabul edilmesi imkansız. Holden'ın tanıyamadığı genç bir gazeteci sordu. Bazen bir insanın değerinin kuru gerçeklerden daha büyük olduğuna inanmaz mısınız, sir? Howden gülümsedi. Eğer bu soruyu sadece beni etkilemek amacıyla sorduysanız cevabım, insanın değerinin daima önemli olduğu ve hükümetimizin de bunun farkında olduğunu hareketleriyle sık sık ispatladığıdır. Ama eğer sorunuz özellikle bu dava konusundaysa, karar verilirken insanın değerinin de mümkün olduğu kadar göz önünde tutulduğunu size tekrarlayayım. Yine de hükümetin bir yerde olması gerektiği gibi tamamen kanunlara bağlı kaldığını size tekrar hatırlatayım. Sert bir rüzgar esiyordu. James Holden yanında Margaret'in titrediğini hissetti. Bu kadarının yeterli olduğuna karar verdi. Gelecek soru son olacaktı. Soru özür dilermiş gibi söze başlayan uysal tavırlı Tompkins'ten geldi. Muhalefet Partisi'nin lideri bu sabah erken saatte bir bildiri yayınladı, sir. Gazeteci aldığı notları karıştırarak inceledi, sonra devam etti. Mr. Dates, hükümet Henry Duval'in davasını kalıplaşmış kanunlara bağlı kalarak değil, insan haklarını göz önünde bulundurarak çözümlemelidir, dedi. Muhaciret Bakanı'nın elinde isterse bu acınacak durumdaki zavallı genci göçmen olarak Kanada'ya kabul etme emrini vermekte kullanabileceği kuvvet var. Bakanın elinde böyle bir kuvvet yok, diye gazeteciyi tersledi James Holden. Bu kuvvet genel valinin kişiliğinden tanıdığımız krallığa ait. Mr. Bonner Dates de herkes gibi bunun pekala farkında. Bir an sessizlik oldu, sonra gazeteci tatlı bir sesle sordu. Ama genel vali her zaman sizin uyarılarınıza göre hareket etmez mi, sir? Galiba birkaç kere tekrarlanan muhaciret kanununun dışına çıkma konusunda da. Görünüşündeki bütün uysallığına rağmen Tompkins, Ottawa basınının en keskin zekalarından birine sahipti. Howden bir kelime oyununa geldiğini anladı. Muhalefetin kanuna aykırı emirlere daima itiraz ettiğini sanırdım, dedi sert bir sesle. Ama bunun zayıf bir cevap olduğunu kendi de biliyordu. Brian Richardson'ın öfkeyle kırışan yüzü dikkatini çekti. Haklı olarak, diye düşündü Howden. Dikkat, Washington görüşmesinden başka yöne çekilmekle kalmamış, kendisi de soruyu doğru dürüst cevaplandıramamıştı. Elinden geldiği kadar durumu düzeltmeye çalıştı. Mr. Deeds'in sözlerinden konunun siyasi bir olay haline gelebileceğini öğrendiğim için çok üzgünüm. Fikrimce böyle bir durum meydana gelmemeli. Etki yapmak için bir an duraladı, sonra içtenlikle devam etti. Daha önce de bahsettiğim gibi bana söylendiğine göre bu duvali şimdiki kanunlarımızı göz önünde tutarsak Kanada'ya kabul etmemiz imkansız. Diğer ülkeler de aynı şekilde davranmış. Ayrıca diğer ülkeler kabul etmemişken Kanada'nın onu kabul etmesi için de ortada bir neden göremiyorum. Bilinen veya iddia edilen şartlara gelince bunların karar verilmeden önce dikkatle gözden geçirildiğine sizi tekrar inandırmak isterim. Şimdi baylar izin verirseniz söyleyeceklerim bu kadar. Gazetelerin olayları diledikleri gibi yansıttırdıkları konusunda birkaç söz söylemek istemiş ama sonra vazgeçmişti. Herkesin kuyruğundan çeken basın eleştirilen kendisi olunca canavarlaşabilirdi. İçi Harvey Warren'a duyduğu kızgınlıkla dolup taşarken başbakan yüzünde bir gülümsemeyle Margaret'in koluna girip bekleyen uçak görevlilerine doğru ilerledi. Taraftarlarından yükselen alkışlar ve yaşa sesleri onu izledi. İkinci kısım. Hükümet tarafından resmi yolculuklarda kullanılan Whip Vanguard 3 bölümden meydana geliyordu. Önde başbakan gelmeden uçağa binmiş olan resmi sıfatı bulunmayan kişilere ayrılmış bir yer, ortada şimdi içinde 3 bakanla birkaç milletvekilinin bulunduğu daha rahat bir bölüm, en arkada bitişiğindeki zengin yatak odasıyla açık mavi tonlarda döşenmiş rahat bir çalışma odası. Özellikle kraliçe ve kocasının ziyaretleri için döşenmiş olan arkadaki yer şimdi başbakan ve Margaret tarafından kullanılacaktı. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuş çavuşu olan hostes ikisinin deri ve yumuşak koltuklara yerleşmesine yardım ettikten sonra sessizce çekildi. Uçak alanın kalkış yerine doğru kaymaya başlayınca dışarıdaki 4 Rolls-Royce motorunun homurtusu iyice arttı. Hostes çekilince James Holden sert bir sesle ''Warren'a şu aptal saptal Latince sözlerini söylemek için cesaret vermen gerçekten gerekli miydi?'' dedi. Margaret soğukkanlılıkla cevap verdi. ''Değildi sanırım ama bilmek istiyorsan söyleyeyim. Senin pek kaba davrandığını düşündüm ve bunu belli etmemeye çalıştım.'' ''Allah kahretsin Margaret!'' sesi yükseldi. ''Harvey Warren'a kaba davranmam için bazı nedenler vardı.'' Karısı şapkasını çıkararak koltuğunun yanında duran küçük masaya bıraktı. Şapka Montreal'den satın aldığı siyah kadife ve tülden yapılmış zarif bir şeydi. Sakin bir sesle ''Nazik ol ve beni terslemeyeceğimi'' dedi. ''Senin için bazı nedenler olabilir ama benim yoktu. Ruhi durumlarını aynen yansıtan bir ayna olmadığımı sana daha önce de söylemiştim.'' ''Asıl söylemek istediğim hiç de bu değil.'' ''Evet bu.'' Şimdi Margaret'in yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Çok seyrek münakaşa etmelerinin nedeni çok zor sinirlenmesiydi. Biraz önce gazetecilerle konuşmana bakılırsa Harvey Warren'ın kendini beğenmişlikle suçlanacak tek insan olmadığını söylemem gerekir. Havdın telaşla sordu. Ne demek istiyorsun? Mr. Tompkins'e kızmamın tek sebebi senin eşitlik ve insanlık konusunda tunturaklı sözlerine kanacak kadar aptal olmaması. Öğrenmek istersen söyleyeyim, ben de bunlara inanacak kadar aptal değilim. Howden sitem etti, hiç olmasa burada biraz bağlılık istemeye hakkım var. Saçmalama diye parladı Margaret. Lütfen benimle siyasi bir partiymişim gibi konuşmaktan vazgeç. Senin karın olduğumu biliyor musun? ''Seni çıplak gördüm. Olanlar gayet açık. Harvey Warren'dır seni zor bir durumda bırakmış.'' Holden karısının sözünü kesti. ''İçinden çıkılması imkansız bir durumda.'' ''Peki imkansız olsun. Herhangi bir nedenle onu desteklemen gerekiyor. Bunu yapmaktan hoşlanmadığın için de hırsını ben dahil başkalarından alıyorsun.'' Margaret'in son sözlerinde olağanüstü bir isabet vardı. Aralarında bir sessizlik oldu. Dışarıda havalanmak üzere olan uçağın motorlarının sesi arttı. Alan altlarından kaydı ve havaya doğru yükseldiler. Holden Margaret'in eline uzandı. ''Çok haklısın. Gerçekten hırslı davranıyordum.'' Evlilik hayatlarında çok seyrek olan tartışmalarının çoğu böyle biterdi. Mutlaka birinden biri diğerinin haklı olduğunu anlar, suçunu kabul ederdi. James Holden yeryüzünde hiç münakaşa etmeden yaşayan evli çiftlerin bulunup bulunmadığını merak etti. Eğer varsa bunların donuk ve ruhsuz insanlar olacağını düşündü. Margaret'in başı öteye dönüktü ama elini sıkan ele karşılık verdi. Biraz sonra Holden, "Warren'dır önemli değil, bizim için demek istiyorum," dedi. "Bazı şeylere engel oluyor, hepsi bu kadar ama işler yoluna girecek."
"Sanırım ben de biraz aptalca davrandım. Belki son zamanlarda seni pek sık göremediğim için."
Margaret çantasından küçük keten bir mendil çıkararak hafifçe göz kenarlarını sildi. Sonra alçak sesle konuşmaya devam etti.
"Bazen politikayı müthiş kıskanıyorum. Bir çeşit çaresizlik duyuyorum. Sanırım hayatında başka bir kadın olsaydı daha rahat ederdim. Hiç olmazsa onunla nasıl rekabet edeceğimi bilirdim."
"Rekabet etmen gereksiz," dedi Holden. "Hiçbir zaman da gerekmeyecek." Bir an Millie Friedman'ı hatırlayarak kendini suçlu hissetti. "Eğer Harvey Warren'dır bu kadar zorluk çıkarıyorsa ona neden Muhaciret Bakanlığı'nı veriyorsun?" dedi Margaret birden. "Onu zararsız olacağı bir göreve yerleştiremez misin? Örneğin balıkçılığa." James Holden içini çekti. "Ne yazık ki Harvey Muhaciret Bakanı olarak kalmak istiyor. Hala da sözünü geçirecek kadar etkisi var." Margaret'in bu son cümleye gerçekten inanıp inanmadığını merak etti. Ama karısı şüphelendiğini belirten bir hareket yapmadı. Vanguard rotasına göre sola dönmüştü. Hala yükseliyordu ama şimdi daha yavaş olarak. Parlak öğle güneşi yandaki pencerelerden içeri giriyor. Her iki koltukta oturan da sağa bakınca 3000 ayak aşağıdaki Ottawa'yı minyatür bir şehir gibi görebiliyordu. Karlı tepeler arasında Ottawa Nehri gümüş bir şerit gibi uzanıyordu. Batıya doğru Shodiet Şağlayanı'nın yakınında solgun beyaz ışıklar birer parmak gibi yukarıdan bakılınca küçülmüş ve önemsiz gözüken Parlamento ve Yargıtay binasını işaret ediyordu. Başkent yerini ilerideki düzlüklere bırakarak gözden kayboldu. 10 dakikaya kadar St. Lawrence'ı aşıp New York'a ulaşacaklardı. Holden bir güdümlü merminin aynı yolu dakikada değil saniyede aşacağını düşündü. Pencereden bakmaktan vazgeçen Margaret, "Dışarıdaki insanlar hükümette bütün olup bitenlerden haberli mi sanıyorsun?" diye sordu. "Siyasi anlaşmalardan, yardıma karşı yapılan yardımdan ve bütün diğerlerinden." James Holden bir an dona kaldı. Margaret'in kafasından geçenlerini keşfettiğini sanması ilk kez olmuyordu. Sonra cevap verdi. "Bazıları biliyor tabii, tepeye yakın olanlar. Ama çoğunun gerçekleri bildiğini sanmıyorum. Hiç olmasa bilmek istemiyorlar. Ortaya yazılı deliller çıkarsan, yeminli ifadeler de versen inanmayacak olanlar var." Margaret düşünceli bir tavırla, "Amerikan siyasetini eleştirmekte o kadar çabuk davranıyoruz ki," dedi. "Biliyorum," diye onayladı Holden. "Tabii bu oldukça mantıksız bir davranış. Çünkü biz de Amerikalılarla aynı oranda, hatta belki daha bir de fazla dalavere çeviriyor, çıkarlarımıza göre hareket ediyoruz. Yalnız biz çoğunlukla daha namusluyuz. Ara sıra da çok para kazanmış birini toplum için fedakarlık yapmaya zorluyoruz." Tepedeki kemerleri bağlama ışığı sönmüştü. James Holden kendi kemerini çözerek yardım etmek için Margaret'e doğru uzandı. "Tabii şekerim," dedi. "En büyük ulusal özelliklerimizden birinin doğruluğumuz olduğunu anlaman gerekir. Bu İngilizlerden bize geçen bir şey. Şovu hatırlıyor musun? Çok kötü veya çok iyi bir şey yapan bir İngiliz bulabilirsiniz. Ama asla yanlış yapan bir İngiliz bulamazsınız. Bu inancın ulusal vicdana oldukça yardımı dokunuyor."
"Bazen," dedi Margaret, "yanlış olan şeyler seni epey keyiflendiriyor."
Kocası düşünerek duraladı. "Bunun böyle anlaşılmasını istemiyorum. Sadece yalnızken yapmacıklıktan uzaklaşmak istiyorum." Hafifçe gülümsedi. "Bugünlerde benim gösteriye çıkmadığım hiçbir yer kalmadı."
"Özür dilerim." Margaret'in sesi ilgi doluydu. "Bunu söylememem gerekirdi."
"Hayır. İkimizin de ne olursa olsun birbirimize söyleyemeyeceğimiz şeylerin var olduğunu hissetmesini istemiyorum." Harvey, Warrender'ı ve aralarındaki anlaşmayı aklından geçirdi. Niçin Margaret'e hiç bundan bahsetmemişti? Belki bir gün anlatırdı, devam etti. Siyaset hakkında bildiklerimden çoğu beni üzüyor. Bu hep böyle oldu. Ama ölümlü yaratıklar olduğumuzu ve insani zayıflıklarımızı düşününce hiçbir yerde tamamen kusursuz bir iktidar bulunmadığını hatırlıyorum. Eğer kusursuz olmak istiyorsan yalnız olmalısın. Eğer olumlu işler yapmak, bir şeyler başarmak, dünyayı bulduğundan daha iyi bir halde bırakmak istiyorsan o zaman iktidarı seçer ve kusursuzluğunu bir yana bırakırsın. Başka çaresi yok. Düşünceli bir ifadeyle devam etti. Sanki hepimiz hızla akan bir nehirde sürükleniyoruz. İstediğimiz halde bunun yolunu birdenbire değiştiremiyoruz. Yalnız bu nehirle birlikte gidip şu veya bu yöne doğru onu ağır ağır çevirmeye çalışabilirsin. Başbakanın koltuğunun yanındaki beyaz iç telefon müzik lisesiyle çınladı. Holden cevap verdi. Galbraith konuşuyor, sir, dedi pilot. Evet, kaptan. Ottawa'nın dışındaki VIP uçuşlarına çoğunlukla namusuyla tanınmış tecrübeli bir pilot olan Galbraith komuta ederdi. Holden'larla birlikte birçok yere uçmuştu. Yüksekliğimiz 20.000 ayak, 1 saat 10 dakikaya kadar Washington'da olacağız. Orada hava güneşli ve açık, sıcaklık 18 derece. Bu iyi haber, dedi Holden. Yazdan bir gün gibi olacak. Margaret'a Washington'da havanın nasıl olduğunu söyledikten sonra tekrar telefona döndü. Bildiğime göre yarın elçilikte öğlen yemeği verilecek. Sizi de orada görmek isterim, kaptan. Teşekkür ederim, sir. James Holden telefonu kapadı. O konuşurken hostes bu sefer elinde kahve tepsisiyle sandviçler bulunduğu halde tekrar belirmişti. Ayrıca bir bardakta üzüm suyu vardı tepside. Margaret işaret etti. Eğer bunu gerçekten çok seviyorsan evde de sana yapayım. Hostes çekilene kadar bekledikten sonra Holden sesini alçalttı. Nefret etmeye başlıyorum. Bir keresinde sevdiğimi söylemiştim. Bu sözüm bütün dünyaya yayılmış. Şimdi Disraeli'nin çuha çiçeklerinden niye nefret ettiğini anlıyorum. Ama ben onun çuha çiçeklerine bayıldığını sanırdım, dedi Margaret. En çok sevdiği çiçek bu değil miydi? Kocası acıma dolu bir ifadeyle başını salladı. Disraeli bir keresinde kendisine bu çiçeklerden gönderen Kraliçe Victoria'ya nezaket gereği böyle söylemişti. Ama sonra insanlar bir tanesini görmekle çıldırma derecesine gelinceye kadar çuha çiçeği yağmuruna tuttular. Anlıyor musun? Siyasi efsaneler zor unutuluyor. Gülümseyerek üzüm suyunu aldı, arkadaki kapıyı açıp tuvalete döktü. Margaret düşünceli düşünceli konuştu. Biliyor musun? Bazen senin belki biraz daha öfkeli olmakla birlikte Disraeli'ye benzediğini düşünüyorum. Gülümsedi. Hiç olmazsa burnun onunki gibi. Evet, diye onayladı Holden. Şu yaşlı ve çıkıntılı yüzüm benim markam oldu. Gaga burnunu ovuşturdu, sonra hatırlayarak herkesin öfkeli göründüğümü söylemesi beni şaşırttı, dedi. Ama bir süre sonra bu ifadeyi istediğim zaman yüzümden silip istediğim zaman takınmayı öğrendim. Bana oldukça yardımı dokunuyor. Bu güzel, dedi Margaret. Bir süre için baş başa kalıyoruz. Washington'a ulaşmamıza ne kadar var? Holden yüzünü buruşturdu. Korkarım olup olacağı bu yere inmeden önce Nesbitson'la konuşmam gerekiyor. Gerçekten mi gerekiyor, Jamie? Bu sorudan çok bir ricaydı. Holden üzülerek cevap verdi. Özür dilerim hayatım. Margaret içini çekti. Bu anın devam edemeyecek kadar güzel olduğunu düşünmüştüm. Peki özel olarak konuşabilmeniz için ben biraz uzanırım. Çantasını ve şapkasını alarak ayağa kalktı. Küçük yatak odasının kapısında döndü. Onu haşlayacak mısın? Sanmıyorum. Tabii gerekmezse. Umarım gerekmez, dedi Margaret ciddiyetle. Öyle zavallı bir ihtiyar ki. Her zaman onun başka bir yaşlı askerin ittiği tekerlekli sandalyede kucağında battaniyeyle oturması gerektiğini düşünürüm. Başbakanın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Bütün emekli generaller böyle olmalı. Ne yazık ki ya kitap yazmak ya da siyasete atılmak istiyorlar. Margaret gidince düğmeye basarak hostesi çağırdı. General Nesbitt'sına kendisine arkadaşlık etmesini isteyen nazik bir mesaj gönderdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 213.